Ayrım 38.
Çıkrıklar, tornalar, perdahlama aletleri, delge makineleri ortaya çıktı. Basit mekanizmalar maden sanayisine uygulandı. Dokuma sanayinde düşey doğrultudaki ilkel dokuma tezgahları gitgide yerlerini daha yetkinleştirilmiş yatay tezgahlara bıraktılar. 15. yüzyılda zemberekli cep saatleri 12. yüzyıldan beri kullanılmakta olan duvar saatlerinin yerini aldı. Madeni parçalar gemi yapımının yetkinleşmesini ve uzun yolculuklara elverişli büyük tonajlı gemilerin denize indirilmesini sağladı. Pusula son derece yetkinleştirilmişti. Matbaa icat edilmişti. Tarımda da üretici güçler iş aletlerinin iyileşmesi sayesinde gelişiyordu. Ama burada ilerleme sanayide olduğundan daha yavaştı. Gene de tarlaların verimi ve buğday tarlaları gittikçe genişliyordu ve çiftlik yöntemleri yetkinleşiyordu. O çağda yaygın olan 3 yıllık almaşık ekim yanında daha uzun süreli almaşık ekimler de kullanılır oldu ve dinlendirilmeye bırakılan tarlalar üzerinde ot yetiştirilmesi ortaya çıktı. Kentlerin demografik ilerlemesi zahiri talebini artırıyordu. Bunun yanı sıra sanayinin hızla ilerleyişi, yün, deri, keten, kenevir ve başka sanayi bitkilerine olan gereksinmeyi artırıyordu. Orta Çağ'ın son döneminde hayvancılık, bahçıvanlık, sebzecilik, bağcılık ve şarap üretimi büyük bir rol aldı. Çeşitli bölgelerin ve ülkelerin uzmanlaşması daha çok gelişti. Geniş ticari tarım bölgeleri ortaya çıktı. Hollanda süt veren ineklerin yetiştirilmesinde ve süt ürünleri ticaretinde uzmanlaştı. İspanya'nın bazı bölgeleri yalnız merinos koyunlarının yetiştirilmesine ve yün satımına ve bunun gibi ayrıldı. Tarım ve sanayideki ilerlemeler üretimin bu dallar arasındaki uçurumu daha çok derinleştirdi ve yeni sanayi kesimlerini doğurdu. Toplumsal iş bölümü meta para ilişkilerini ve ticaret bağlarının yayılmasını hızlandırarak devam ediyor. Pazarlar giderek bütün ülkeye yayılmak üzere bölgesel çerçeveden taşmaya başlıyor. Ticaretin bu koşullar içinde gelişmesi, küçük üretimin dağılıp parçalanmasına ve kapitalist ilişkilerin ilk öğelerinin doğuşuna katkıda bulundu. Sermayenin ortaya çıkışının tarihsel koşulu, ilkel birikim. Ticari amaçlarla yapılan üretimin nispeten yüksek olan düzeyi öyle oldu ki büyük servetler bazı kişilerin, tüccarların, tefecilerin elinde toplandı. Bu sermayenin ortaya çıkışının ön koşullarından biri oldu. İkinci elverişli koşul, kişisel olarak özgür ama üretim araçlarından ve bu yüzden geçim aracından da yoksun bireyler yığınının varlığına bağlıydı. Bu olay feodal soylular ve doğmakta olan burjuvazinin emekçi yığınları zorla mülksüzleştirmelerinden ileri geliyordu. Bütün bu olaylar sermayenin ilkel birikiminin özünü oluşturdular. Ama olayın somut gidişini inceleyebilmek için kapitalizmin daha önce ortaya çıktığı ve bütün öteki ülkelerden daha fazla yayıldığı 16. ve 17. yüzyıl İngiltere'si örneğine başvurmak daha iyi olur. 16. yüzyılın İngiltere'si 3,5 milyon nüfuslu, nispeten küçük bir devletti. Ama işte tam o sıralardadır ki Büyük Britanya'yı 300 yılda dünya ölçüsünde güçlü bir devlet, en sanayileşmiş ülkelerden biri durumuna getiren İngiliz ekonomisinin ileri atılımı başlamıştı. Kapitalist sanayi ve tarım İngiltere'de 16. yüzyıl ile birlikte hızla ilerlemeye başladı. İngiltere'de ekonominin kapitalist biçimleri başka ülkelerden daha geniş, daha çabuk bir biçimde gelişiyordu. Basit kapitalist el birliği ve manufaktür. Sanayide kapitalist üretimin gelişmesinin ilk evresi basit el birliği oldu. El birliği her zaman aynı ama boyutları genişlemiş zanaat atölyesiydi. Artık ücretli işçi haline gelmiş olan çok sayıda üretici doğrudan doğruya kendi hesabına değil çoğu kez tüccarlar, aracı, tefeci ya da zenginleşmiş zanaat ustası olan bir kapitalist girişimci hesabına çalışıyordu. Bu kapitalist atölyelerde henüz iş bölümü yoktu. İşçilerin hepsi aynı işlemi yapıyorlardı. Bununla birlikte el birliği emeğin bir hayli tasarrufunu sağlıyor ve emeğin üretkenliğinin artmasına yardım ediyordu. Emek üretkenliğinin bu artışı kapitalist işverenin zenginliğini yaratıyordu. Manufaktür iş bölümü üzerine kurulu kapitalist el birliği kapitalist üretimin gelişmesinde bundan sonraki adımı gösterir. Burada da gene bir zanaat tekniği kullanılıyordu. 16. yüzyılda İngiliz sanayisinin bütün dallarında özellikle kumaş üretiminde büyük değişiklikler değişiklikler oldu. Kentlerdeki zanaat loncalarının kendi alanları dışına taşmaları yüzünden konan sınırlamaların kalkması sonucunda kumaş üretimi kırlarda yapılmaya başladı. Kırsal dokumacılar tarımla birlikte dokuma işleri ve iplikçilik gibi zanaatları da yapıyorlardı. Tacirler, tefeciler, küçük zanaatçı girişimciler kır zanaatçılarının ürünlerini satın alırken onların pazardan uzak ve para sıkıntısı içinde oluşlarını kötüye kullanıyor ve bundan kendilerine yarar sağlıyorlardı. İkinci elden satıcılar fiyatları kendi keyiflerine göre saptıyorlar, zanaatçılara krediyle ham madde ve alet sağlıyorlardı. Böylece başlangıçta birer aracı olan bu alım-satımcılar sonunda iş dağıtıcısına dönüştüler. Aslında daha önce bağımsız olan zanaatçılara düşük bir ücret ödeyen birer küçük kapitalist girişimci haline geliyorlardı. Başlangıçtaki basit kapitalist el birliğine oranla bu ilişki gene el emeği üzerine kurulmuş yeni bir kapitalist işletme tipiydi. Bu yeni işletmeler manufaktür, Latince manus, el, facere, yapmak sözcüklerinden gelir, adını alıyordu. Bu tür manufaktürler daha çok tüccarlar tarafından kuruluyor ve bunlara dağınık manufaktürler deniyordu. Bu durumda doğrudan üreticiler atölyelerde değil evlerinde çalışıyorlardı. Ama manufaktür örgütlenmesinin bir başka yolu daha vardı. İşveren gerekli aletleri, avadanlıkları ve ham maddeleri satın alıyor, birçok ücretlinin çalıştığı geniş atölyeleri kuruyordu. Buna da merkezileşmiş manufaktür deniyordu. Bu ikinci yol üretimin bir merkeze bağlanması, oluşum halinde bulunan kapitalist ilişkilerin ilerlemesi için üstünlükleri söz götürmez olanaklar yaratıyordu. Köylülerin zorla mülksüzleştirilmesi. Sanayideki değişiklikler bütün İngiliz toplumu için çok büyük sonuçlar doğurdu. Kapitalist dokuma ve sanayi zanaatçı üretimin gerektiğinden çok daha fazla yün ve el emeği gerektiriyordu. Artık koyun yetiştirmek karlı bir iş olmuştu. Ama büyük sürüler geniş otlaklar istiyordu. Oysa elverişli toprakların çoğunluğunu küçük köylü işletmeleri oluşturuyordu. 16. yüzyılda toprakları üzerinde çoktan beri koyun yetiştirmekte olan İngiliz feodal senyörleri, lordlar, işletmelerinden köylüleri kovmaya ve onların ellerindeki tarlalara zorla el koymaya başladılar. Bu zorunlu toplu göç olağanüstü bir durum aldı. Ülkenin geniş bölgelerinde insan kalmadı. İngiliz humanist Thomas More ünlü yapıtı Utopya'da bu konuda şunları yazıyordu. Burada koyunlar insanları parçalayıp yediler. Mülklerinden edilen, topraklarından kovulan, her türlü geçim araçlarından yoksun köylüler kapitalist manufaktürlere bağlanacak duruma geldiler. Şunu da söylemek gerekir ki feodal otoriteler yürüttükleri amansız serseri avı ile hele kan dökücü mevzuat adı takılan barbar yasalar ile bu işe ellerinden geldiğince yardım ettiler. Fransa'da olduğu gibi Hollanda'da da köylülerin zorla mülklerinden edinmeleri ilkel sermaye birikimine yol açtı. Kamu borçları ve himayecilik. Öteki yöntemler arasında kamu borçları da yer alıyordu. Devlet, orduyu ve yönetim aygıtını iyi halde tutmak için hep para peşindeydi. Her zamanki vergiler yeterli olmuyordu. Bu yüzden feodal hükümet özellikle Fransa'da tüccarlardan ve tefecilerden sık sık borç alıyor ve sonra bunu büyük faizlerle ödüyordu. Öte yandan feodal hükümet ilkel birikime himaye sistemiyle de yardımcı oluyordu. Fransa'da daha sonra İngiltere ve Hollanda'da hükümetler yabancı kökenli mamullere çok yüksek vergi koyuyorlar ve buna koşut olarak yerli ham maddelerin ve zahirenin dışarı satılmasını yasaklıyorlardı. Ülkelerinin tüccarlarına ve girişimcilerine yardımlar, primler ve başka yararlar sağlıyorlardı. Büyük coğrafi keşifler ve ilk sömürge fetihleri. Köylülerin zorla mülksüzleştirmelerinin yanında yeni keşfedilen ve sömürgeleştirilen toprakların yağmalanması sermayenin ilkel birikimine büyük umut kapıları açıyordu. Meta para ilişkilerinin gelişmesi yönetici senyörlerin, yönetici sınıfın kar ve kazanç hevesini daha da kamçıladı. Kazancın olta yemi gibi çekiciliği onları Asya'nın uzak ülkelerine doğru sürüklüyordu. Doğunun bir yanında ta denizlerin ötesindeki masal ülkeleri üzerine kurulan söylenceler dilden dile dolaşıyordu. Altını ve başka hazineleri herkesten önce ele geçirmek ve güçlü büyük coğrafi keşifler Avrupa devletlerinin sömürgeci siyasetinin kökeni oldu. İlk sömürge kurucuları İspanyol ve Portekiz senyör ve tüccarları oldular. Portekizliler altın peşinde Afrika kıyılarına vardılar. Daha sonra bu kıtanın doğu kıyısına çıktılar ve sonunda Hindistan'a vardılar. 15. yüzyılın sonundan başlayarak Portekizliler baharatını, altınını, fil dişini ve bunun gibi boşaltarak Hindistan'ı iliklerine dek sömürdüler. 1492'de İspanyol kralının hizmetinde olan Cenovalı denizci Christoph Kolomb Amerika kıyılarına vardı. Karaya çıktığı toprakların bütünü İspanyol tahtının mülkü olarak ilan edildi. Ama Kolomb yeni bir kıta bulmuş olduğunu bilmiyordu. Bunu ilk fark eden Güney Amerika'nın kuzey kısmını dolaşan Florentin Amerigo Vespucci oldu. Bunun içindir ki dünyanın bu yeni parçasına onun adı verilmişti.
Ayrım sonu.